Ayrım 14, sayfa 145. Kızılay Holding, İsmail Arı. Muhalefet sordu, iktidar sustu. AKP iktidarı yolsuzluk, israf ve ensar vakfına para aktarılması skandallarıyla tartışılan Kızılay'la ilgili verilen soru önergeleri karşısında da 3 maymunu oynadı. Milletvekilleri TBMM Başkanlığı'na Kızılay'la ilgili 2018 ve 2019 yıllarında toplam 63 soru önergesi verdi. Sadece 6 önergede yer alan sorular cevaplandı. 23 önergeye ise yetki alanımıza girmiyor yanıtı verildi. Kızılay'la ilgili CHP milletvekilleri 35, İYİ Parti milletvekilleri 21 ve HDP milletvekilleri de toplam 7 soru önergesi verdi. MHP milletvekilleri ise Kızılay'la ilgili 2018 ve 2019 yıllarında soru önergesi vermedi. Kızılay'ın yurtlarında cinsel istismar olaylarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na milyonlarca liralık bağışta bulunduğunun ortaya çıkması kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Milletvekilleri en fazla soru önergesini bu para aktarma skandalıyla ilgili verdi. Kızılay'la ilgili iktidara verilen 63 soru önergesinin 30'unda da Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktarılan para soruldu. Milletvekilleri Ensar Vakfı'na para aktarma skandalıyla ilgili soru önergelerinin hiçbirine yanıt alamadı. İçişleri Bakanlığı para cezası kesti. Şeffaf olmadığı ve şeffaf bir şekilde denetlenmediği için hep eleştirilerin odağında yer alan iktidarın arka bahçesi Kızılay'da 2020 yılında ilginç bir olay yaşandı. Kızılay'ı kamu adına Devlet Denetleme Kurulu ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetleyebiliyor. 2020'de İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Kızılay'ı denetledi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'a görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Kızılay, para cezası kesilmesine gerekçe olan olayları açıklamadı. Bu işlemler gizlendi. İçişleri Bakanlığı Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a en az 344 bin lira ve Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'a ise en az 70 bin lira ceza kesti. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün kestiği para cezaları nedeniyle Kızılay Genel Müdürlüğü hesabına yaptığı bazı para transferleri şu şekilde. 23 Mart 2020 tarihinde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü teftiş raporuna istinaden açıklamasıyla 259 bin lira. 6 Mayıs 2020 tarihinde ihtirazi kayıtla yapılan ödeme açıklamasıyla Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü banka hesabına 85 bin lira. Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün kestiği para cezası nedeniyle Kızılay Genel Müdürlüğü hesabına yaptığı para transferi şu şekilde. 17 Haziran 2020 tarihinde TC İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü teftiş raporuna istinaden ihtirazi kayıtla ödenmiştir açıklamasıyla Kızılay Genel Müdürlüğü'nün banka hesabına 70 bin lira. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gizledi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Genel Müdür İbrahim Altan'a kesilen yüz binlerce liralık cezaların sebebine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Emir, cezalarla ilgili net bir açıklama yapılmaması üzerine konuyu meclis gündemine taşıyarak soru önergesi verdi. Önergeyi yanıtlayan Bakan Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı. Türkiye Kızılay Derneği kanun hükümleriyle tüzüğüne göre faaliyet gösteren özel hukuk tüzel kişiliği olan bir dernektir. Derneğin kararları tüzüğüne göre yetkili kurullarınca alınıp uygulanmaktadır. Dernekler Kanunu'nun 19. maddesine göre derneklerin denetimleri yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hususların tespiti halinde dernekler veya sorumlu kişiler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması ilgili mercilerden istenmektedir. Bakan Süleyman Soylu'nun sorulara cevap vermek yerine yanıtında mevzuatı anlatmasını eleştiren Emir ise yaptığı açıklamada şunları söyledi. İçişleri Bakanlığı Kızılay'ın genel başkanı ve genel müdürüne yüz binlerce liralık ceza kesiyorsa neden savcılığa suç duyurusunda bulunmuyor? Kızılay kasasına giren her kuruşun hesabını topluma vermek, bakan da bu cezaların sebebini açıklamak zorundadır. Bakanlık bu cezaların sebebini açıklayarak toplumu aydınlatmak yerine sorularımıza mevzuatı anlatarak yanıt veriyor. Daha da vahimi, güveni kötüye kullanma suçundan ceza alan bu iki isim de halen görevlerine devam edebiliyor. Emir'in TBMM'ye sunduğu yazılı önergesinde yer alan ama Bakan Soylu'nun yanıt vermediği sorular ise şunlardı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınak'a güveni kötüye kullanma gerekçesiyle kesilen cezaların sebebi hangi usulsüz uygulamalara dayanmaktadır? İçişleri Bakanlığı'nca uygulanan para cezalarından Genel Başkan Kerem Kınık'ın daha önce başkanlığını yaptığı ve kurbanlık hayvan kesme ve dağıtma karşılığında Yeryüzü Doktorları Derneği'ne yapılan 1 milyon 295 bin liralık ödemeyle ilgisi bulunmakta mıdır? Cezanın sebebi Yeryüzü Doktorları Derneği ile yapılan protokolle ilgili ise Kızılay Derneği burada zarara uğramış mıdır? Uğradıysa bu konuyla ilgili adli bir soruşturma başlatılmış mıdır? Haber yaptığım için 1 yıl 8 ay hapis cezası aldım. Kızılay Başkanı Kınık ile Genel Müdür Altan'a kesilen para cezalarını bir gün gazetesinde haberleştirdim. Banka dekodlarını da haberde yayımladım. Bunun ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Bir Gün Gazetesi yayın koordinatörü İbrahim Vardı ve Yaşar Aydın ile benim hakkımda suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma Kınık'ın kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçunun işlendiğini öne sürmesi üzerine başlatıldı. Ardından suç duyurusu davaya dönüştü. Sadece ben yargılandım. 2022 yılında başlayan mahkeme süreci 5-6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldım. Yani usulsüz işlemi tespit edilen Kerem Kınık ile İbrahim Altan yargılanmadı. Kınık'ın şikayetiyle yargılanarak ben hapis cezası aldım. Son 3 yılda Kızılay ile ilgili sayısız haber yaptım. Tehdit edildim, hedef gösterildim. Gazetemize ceza üstüne ceza verildi. İlanlarımız kesildi. 4 ay önce Kızılay Başkanı'nın açtığı davayla bana 2 yıl hapis cezası verildi. Korkan, geri adım atan namerttir. İnadına yazacağız. AKP'nin çalışanı Kızılay'a yüksek maaşla müdür yapıldı. Daha önce AKP'nin çalışanı olan Gürkan Tülek Kızılay'da yüksek maaşla insan kaynakları direktörü yapıldı. Gürkan Tülek'in oldukça dikkat çekici hikayesi 2008 yılına uzanıyor. 2008'de Beyoğlu Sütlüce'deki AKP İstanbul İl Başkanlığı'na bombalı saldırı düzenlendi. 3 Aralık 2008'de Hürriyet Gazetesi ve T24'te yer alan haberlerde patlamada güvenlik görevlisi Gürkan Tülek ağır yaralandı denildi. O dönem yapılan bir başka haberde ise patlamada ağır yaralanan 32 yaşındaki güvenlik görevlisi Gürkan Tülek yoğun bakımdan çıktı. Başta boyun olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tülek, "Boynumdan darbe aldığımı arkadaşlarımı dışarıya çıkarıp arabaya yerleştirdikten sonra anladım. Boynuma bir parça saplanmıştı ve yoğun bir şekilde kan akıyordu," dedi. İfadeleri ve Tülek'in açıklaması yer alıyordu. İhlas Haber Ajansı'nın haberinde ise dönemin Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in patlamanın ardından Gürkan Tülek'i hastanede ziyaret ettiği belirtiliyor. Kızılay'ın internet sitesindeki özgeçmişinde patlamadan bir süre sonra Tülek'in Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı Gübretaş'ta insan kaynakları uzmanı ve organizasyonel gelişim yöneticisi yapıldığı ve 2017'nin Eylül ayından itibaren de Kızılay'da insan kaynakları direktörü olarak çalıştığı bilgileri yer alıyor. 2019'da Kızılay'dan yaklaşık 17 bin lira maaş aldığı ortaya çıkan Tülek'in güncel maaşının da 40 bin TL'yi bulduğu belirtiliyor. Hızlı yükselişini sordum Gürkan Tülek, "Açıklama yapmayacağım, istediğinizi yazmakta özgürsünüz, sorularınızı Kızılay basın müşavirliğine iletin," dedi. Kızılay Basın Müşavirliği'nin açıklamasında ise Tülek'in insan kaynakları yönetimi alanında eğitim gördüğü ve daha önce özel güvenlik olarak görev yapmadığı iddia edildi. Basın müşavirliği Tüley'in daha önce AKP İstanbul İl Başkanlığı çalışanı olması yönündeki ısrarlı sorularıma ise yanıt veremedi. Tüzük değişti, yağmanın önü açıldı. Kızılay 6 Aralık 2021'de bankalardan kredi alarak borçlanmak, vakıf ve üniversite kurmak, ayrıca yerli ve yabancı özel kuruluşlarla da ortak olup girişimcilere finansman sağlamak için tüzüğünü değiştirdi. Tüm bu adımları daha fazla ticaret yapabilmek için attılar. 6 Aralık 2021 tarihinde Ankara'da düzenlenen Kızılay Tüzük Kongresi'nde kabul edilen Yeni Türkiye Kızılay Derneği tüzüğü ile Kızılay Genel Kurulu'nun birçok yetkisi Kızılay Yönetim Kurulu'na devredildi. Tüzükte Kızılay'ın borçlanma usulleri başlığı altında da dikkati çeken bir değişiklik yapıldı. Değişiklikte Kızılay amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel merkez yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir ifadelerine yer verildi. Bu değişiklik ile Kızılay'ın borçlanmasının ve bankalardan kredi çekmesinin önü açıldı. Yapılan bir başka değişiklikle de Kızılay'ın vakıflar kurabilmesinin, yerli ve yabancı özel kuruluşlarla ortaklık ve işbirliğine girebilmesinin önü açıldı. Söz konusu değişiklikte Kızılay görevlerini yerine getirebilmek için sürdürülebilir finansman sağlamak üzere bankacılık ve sermaye piyasası kanunları kapsamındaki kuruluşları, varlık kiralama şirketleri, sosyal işletmeler, yatırım fonları, sandıklar, kooperatifler ve vakıflar kurar. Yerli ve yabancı özel, kamusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri ve ortaklıklar tesis eder denildi. Kızılay'ın özel şirketlerle ortaklık kurması, ticari faaliyetlerde bulunabilmesi, varlıklarına yerli veya yabancı şirketleriyle kişilerin ortak olması kuruluş ilkelerine aykırıydı. Bunu Kerem Kınık ve ekibi de çok iyi biliyordu. Fakat umursamıyordu. Tüzük taslağında yer alan bir başka değişiklikle de Kızılay ismiyle bir vakıf üniversitesi kurulması ve bunun içinde Kızılay'ın gayrimenkullerinin kurulacak vakfa aktarılmasının önü açılıyor. Taslakta Kızılay'ın silahlı çatışma hali dışındaki görevleri ve faaliyetleri başlığı altındaki maddelerde yapılan değişikliklerde ise Kızılay amaçları görev konuları ile ilgili olarak vakıf ve bunlara bağlı eğitim ve öğretim kurumları kurar, işletir ve işlettirir deniliyor. Bu değişiklikle birlikte vakıf üniversitesi açmak için Kızılay'ın kaynaklarının en az %50'sinin üniversite vakfına aktarılmasının gerekeceği ve bunun da kurumun iflasına yol açabileceği belirtildi. Ayrıca üniversite kurma süreciyle Kızılay'ın son kalan kaynakları olan gayrimenkullerin de ya vakfa aktarılacağı ya da bankalara ipotek edileceği iddia edildi. Tüzük'te yapılan bu değişiklik ise akıllara Türk Hava Kurumu'nun üniversite kurma ve ardından da iflas sürecini akıllara getirdi. Tüzük'te Kızılay'ın amblem ve logosunun ticari amaçla kullanılabilmesini sağlayacak bir değişiklik de yapıldı. Yeni Tüzük'te Kızılay logosu, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun izni ve belirli şartlar doğrultusunda insani faaliyetlere maddi destek sağlamak üzere ticari faaliyet ve işletmelerde kullanılabilir. Kızılay adı ve logosu Kızılay geçici isim vermediği sürece başkaları tarafından ticari, sinayi, zirai ya da başka herhangi bir amaçla kullanılamaz. Aykırı hareket edenler hakkında hukuki, cezai ve idari hükümler uygulanır denildi. Yeni Tüzük'te dikkatleri çeken son değişiklik, bağış ve yardımlarla ayakta duran Kızılay'ın girişimci ve işletmecilere mikro finansman sağlaması oldu. Tüzük'te koruma, kalkınma, sosyal ekonomik güçlendirme ve girişimciliği desteklemek amaçlarıyla finansman araçlarına erişim imkanı bulunmayan ihtiyaç sahibi kişilere veya destek olabilecek sosyal girişimcilere ve işletmelere mikro finansman kaynakları sağlamak üzere fonlar tesis eder ve kaynak toplar ifadeleri yer aldı. Ancak Kızılay'ın işletmelere veya sosyal girişimcilere finansman sağlamasının da yine Kızılay'ın temel ilke ve prensiplerine aykırı olduğu belirtiliyor. Özetle bu tüzük değişikliğinin Kızılay'ın sonunu hazırlayıp batışa sürükleyeceği belirtildi. Ancak bu itirazı yine umursayan olmadı. Erdoğan onayladı. Tüzük değişikliğinin geçerli olması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması gerekiyordu. Erdoğan Kızılay'ın tartışmalı yeni tüzüğünü 5 ay sonra 27 Nisan 2022'de onayladı. Resmi gazetede yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararda Türkiye Kızılay Derneği tüzüğünün yürürlüğe konulmasına 5253 sayılı dernekler kanununun 27. maddesi gereğince karar verildi denildi. Yeni yönetim, yeni yandaşlar. Her 3 yılda bir düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulu'nun 103.sü 15 Mayıs 2022'de yapıldı. Ankara'da gerçekleşen genel kurulda geçerli oyların tamamını alan Kerem Kınık yeniden genel başkan seçilirken Kızılay Yönetim ve Denetim Kurulu'na da yeni yandaş isimler getirildi. Bu kongreye de bir önceki kongrede olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Genel Başkan Yardımcıları ile milletvekillerinin katıldığı genel kurulda konuşan Kınık, küresel vicdanın sesi olmak için varız dedi. Genel kurula Erdoğan da çoğu zaman resmi kurumlardan önce ihtiyaç sahiplerine yardım çığlığını ilk siz duyuyor, yardıma ilk siz koşuyorsunuz şeklinde bir mesaj gönderdi. Ancak Kızılay'ın genel kurulda yönetim kurulu üyeliği görevi sona eren Naci Yorulmaz'ın sözleri damga vurdu. Aynı zamanda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın yani TİKA'nın başkan yardımcılığı görevini de yürüten ve Bilal Erdoğan'ın arkadaşı olduğu bilinen Naci Yorulmaz, Kızılay Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Ben yönetim kurulu toplantılarında Kızılay'ın hastanelerinin, gayrimenkullerinin Kızılay yönetim kurulu tarafından şirketlere satılmasını doğru bulmamış ve şerh koymuştum. Bugün de aynı şekilde şerhimi burada dile getirmek istiyorum. Bu vesileyle bazı toplantılarda susmak gerekiyor, bazı toplantılarda konuşmak gerekiyor. Konuşmanız gereken yerde sustuğunuzda iki dünyada da vebalde oluyorsunuz," dedi. "Bugün konuşmak zorunda hissediyorum," diyen Yorulmaz şunları da söyledi. "Bundan sonra yönetim kurulunda görev alacak arkadaşlarımız seçilecek genel başkana yardımcı olmak adına onun her kararlarına boyun eğmeyin diyorum. Kızılay'ın bankalardan borç alan, kredi çeken bir kurum haline gelmemesi için, satışları bir gelir kaynağı olarak görmemesi için lütfen ama lütfen duyarlı olun, uyarın. Gelecek yönetim kurullarını, bizi, Türkiye'yi uyarın. Konuşmanız gereken yerde lütfen konuşun." Soğuk duş etkisi yaratan bu konuşmanın ardından genel kurulda belirlenen Kızılay Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu. Kerem Kınık yeniden Kızılay Başkanı oldu. Fatma Meriç Yılmaz, Menzil cemaatine mensup olduğu bilinen Yılmaz Kızılay Genel Başkan Yardımcısı yapıldı. Oğuz Can, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı ve TEMSAN Yönetim Kurulu Üyesi. Yusuf Ramazan Saygılı, Kızılay'ın Genel Sekreter Yardımcısı oldu. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD'ın Adana Şubesi'nin kurucularından. Murat 56, Kızılay'ın bir diğer Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 2004 ile 2009 yılları arasında Beykoz ilçesinden AKP İstanbul İl Genel Meclisi üyesi seçilmişti. Yasir Yılmaz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut GYO AŞ Uygulama Daire Başkanlığı'nı sürdürüyor. AKP'li eski milletvekili Halil İbrahim Yılmaz'ın oğlu olan Yasir Yılmaz, AKP'den Kütahya Belediye Başkanlığı için 2019'da aday adayı olmuştu. Esra Özkoç, uzun bir süre AKP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2013 yılında ise AKP Genel Merkezi tarafından AKP Antalya Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanan Özkoç, AKP'deki görevlerinin ardından da Kızılay Antalya Şube Başkanı olmuştu. Emre Koç, özgeçmişinde 2012-2015 yılları arasında Milli Türk Talebe Birliği'nde çeşitli görevler aldığı belirtiliyor. Eski TBMM Başkanı AKP'li İsmail Kahraman da gerici Milli Türk Talebe Birliği'nde bir dönem başkanlık yapmıştı. Şükrü Can, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde yönetici olarak çalıştı. Yener Tanık, 2014 yılındaki yerel seçimlerde AKP'den Siirt Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu. Tanık 2016 yılında kayyum atanan Siirt Belediyesi'nde belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi. Ardından da 27 Ağustos 2017'de Siirt Valiliğinden yapılan açıklamayla Tanık'ın belediye başkan yardımcılığı görevinden alındığı duyurulmuş ama Tanık'ın neden görevden alındığı açıklanmamıştı. Zübeyde Çelik, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu'na, yani Memur Sen'e bağlı Büro Memurları Sendikası'nda, Büro Memur Sen'de Kadın Komisyonu Başkanlığı yaptı. 14. Ayrımın Sonu. Sayfa 154.